Ayrım 6. İran dost mu? Namık Kemal Zeybek. Sıra İran'da mı? Global kapitalizmin güdümündeki Amerika'nın dünya hakimiyeti seçim konuşmalarında bile birinci tartışma konusuydu. Bush ile Kerry'nin bu konuda ayrımı yoktu. Tartışma "ben daha iyi yaparım, sen beceremezsin" anlamındaydı. Global kapitalizmin dünya hakimiyetinde Avrasya'ya hakim olan dünyaya hakim olur görüşü geçerli. Avrasya'ya hakimiyet içinde başka bir gücün oluşması engellenmeli. Büyük Satranç Tahtası adlı kitabında Brzezinski bunu açıkça yazıyordu. Başka bir güç kim olabilir? Rusya, İran, Türkiye. Global kapitalizmin dünya hakimiyeti bütün insanlık için felaketlerin en büyüğü olacaktır. Demokrasi adı altında en katı diktatörlük ile insanlık köleleştirilecek ve yeryüzü yaşanılır yer olma niteliğini yitirecektir. Bunun böyle olduğuna inanmayanlar Irak'ta olan bitenlere iyi bakmalıdırlar. Yoksulluktan, işsizlikten, çevreden söz etmenin devre dışı kaldığı bir dünya. Milletlerin, devletlerinin güçsüzleştirildiği ve küçültüldüğü ve direnişlerin kırıldığı bir dünya. Her yeri kaplayan bir yoz kültürün bütün kültür zenginliklerini ve derinlikleri yok ettiği bir dünya. Atmosferin kirletildiği ve dünyanın tabiatını koruma niteliğinin azaldığı bir dünya. Bütün yer altı kaynaklarının talan edildiği ve insanların satın alma makineleri durumuna düşürüldüğü bir dünya. İşte global kapitalizmin dünya hakimiyetinin getirecekleri. Yine ahtapot. Yine söylüyorum. Ahtapot, 8 kolu ile insanlığın üstüne abanıyor. IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, globalizm ideolojisi, yeni liberalizm doktrini, evangelist, Siyonist, misyonerlik, medya gücü ve silahlı güçler ile. İnsanlık buna karşı direnmelidir. Direniş için işbirlikleri gerçekleştirilmelidir. Amerika'nın karanlık yüzüne karşı aydınlık yüzü de direniş cephesine alınmalıdır. Ve İran, şimdilerde global kapitalizmin dünya hakimiyetinin en önemli ve öncelikli projesi İran'dır. İran'a yönelik saldırı hızlanmıştır. Irak'ta hakimiyet kurulduğunda Irak'ın güçlerini de kullanarak İran'a saldırılacağı görünüp durmaktadır. Bu arada gazetelerimize kadar ulaşan ve Türkiye kamuoyunu hazırlamaya dönük haberler okuyoruz. Alman haber ajansı DDP'ye göre CIA Başkanı Peter Goz geçen haftaki Ankara ziyaretinde Başbakan'dan 2006 yılında İran'ın nükleer tesislerine düzenlenecek bir hava saldırısı için destek istediği. Haberler böyle ve yorumlarla sürüp gidiyor. Global kapitalizmin güçleri İran'a saldıracak ve Türkiye'ye yardım edecek. Öyle mi? Hayır, bu olmayacak. Türkiye'nin hiçbir yetkilisi aklını kaçırmamış ve yürek bölgesine şeytan yerleşmemişse böyle bir şey yapamaz. Neden mi? İran halkının yarısı Türktür. Etkilenmediniz mi? Peki öylesi İran'ın tamamı Müslümandır. Allah'ın birliğine, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna, Kur'an'ın hak kitap olduğuna inanırlar. Müslüman bir halkın üzerine atılacak bombalara yardım eden bir Türkiye tarihe nasıl geçer dersiniz? Böyle bir işe alet olan yetkililer acaba kendilerini hala mümin sayabilirler mi? Etkilenmediniz mi? Peki öyleyse. İran'ın da global kapitalizmin eline geçmesi durumunda. Türkiye'nin bütünlüğünü ve hatta varlığını koruyabilecek misiniz? Hatta belki sizin için en önemlisi olabilir. O değerli koltuklarınızı koruyabilecek misiniz? Diyorum ki, sakın ha, sakının. Gidip gelenlere ne söz verin ne de yüreklendirin. Tam tersine onları uyarın. Çünkü bu onlar için de iyi olmaz, sizin için de. İran'da düğün. Tercümanın birinci yaprağında bir haber başlığı. kritik ziyaretler. Ankara bu ay Amerika ve İngiltere'den iki ağır konuk ağırlayacak. İki Dışişleri Bakanı Rice ve Stroll'un çantasında da İran var. Haberi okumayı sürdürüyoruz. Alman ve İsrail basınının Amerika'nın 2006 yılında İran'ı vuracağını ve bunun için Türkiye'den destek istediğini yazdığı bir döneme rastlayan ziyaretler büyük önem taşıyor. CIA ve FBI başkanlarının ardından Ocak ya da Şubat ayında Amerika Dışişleri Bakanı'nı ağırlayacak olan Ankara'ya ilgi her geçen gün artıyor. Amerika, İran'ı vuracak ve Türkiye destek verecek. Bu olabilir mi? Olmalı mı? Böyle bir şey nasıl düşünülür? Hele Irak'ta artık bu Bush Amerika'sının iç yüzü olduğu gibi ortaya çıkmışken. Derken Hürriyet'e bakıyorum da o da birinci yapraktan başka bir haber vermiş. Putin'e verilen İran sözü. Başlık. CIA ve FBI bu yüzden geldi. Alt başlık. Hürriyet'e konuşan bazı Amerikalı istihbarat uzmanları Erdoğan'ın bu sözü geçen yıl Putin'le görüşürken verdiğini iddia ettiler. Doğru olmasını dilerim de, doğruysa ne ilginç değil mi? Amerika'nın İran'a yapacağı saldırıda Türkiye'nin Amerika'ya yardım etmemesi için Rusya'ya söz verilmiş oluyor. Sonra Cumhuriyet'i alıyorum ve Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Rose Wilson'ın sözlerini okuyorum. Burada Türk hükümetiyle yaptığım görüşmelerden anlıyorum, biz bu iki ülkeyle ilgili ne istiyorsak Türk hükümeti de aynı şeyi istiyor. İran'ın nükleer güce sahip olmasını engellemeliyiz. Büyükelçi yine demiş ki, kitle imha silahları istemiyoruz. İran'ın nükleer güce sahip olması Türkiye için de sorundur. Öyle mi Bay Wilson? Peki öyle olsun. Siz dersiniz de biz tersini düşünebilir miyiz? Nasıl olsa stratejik dost ve müttefik değil miyiz? Türkiye'yi bu kadar düşünmeniz de göz yaşartıcı. İsterseniz Bay Wilson başlamışken bu sohbeti sürdürelim. İsrail'in de nükleer güce sahip olması Türkiye için sorundur. Hatta sizin sahip olmanız da. Hatta dünyada nükleer gücün varlığı sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için sorundur. Başlamışken şu sorunu kökünden çözmeye ne dersiniz? Ya PKK? Türkiye'nin bir de PKK diye sorunu var. Biliyorsunuz Bay Wilson. Onu çözmeye ne dersiniz? Gazeteyi okumayı sürdürüyorum ve Dışişleri Bakanımızın bir sözünü habere başlık olmuş görüyorum. Amerika beklentilerimizi karşılamıyor. Stratejik dost ve müttefikimiz diyormuş ki, biz ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Kendi askerlerimizin bile güvenliğini sağlayamıyoruz. Oraya müdahalede bulunma şansımız yok. Böyle diyor Sayın Gül. İran'da işiniz ne? Peki Irak'ta kendi askerlerinin bile güvenliğini sağlayamayan Amerika'nın İran'da ne işi var? Bu sorunun karşılığında iğneli fıçısından Zafer Temoçin veriyor. Bush'un iki resmi. Birinde Irak'ta hata yaptığımızı kabul ediyorum. Öteki resimde elinde silahla yine Bush diyor ki ve İran'da da hata yaptığımızı kabul etmek için fırsat verilmesini istiyorum. Yine tercümana dönüyorum ve Üstad Ergun Göze'yi okuyorum. Yazısının adı Savaş Rüzgarları. İşte işin bütün özeti onun cümlelerinde. Amerika, Türkiye'yi Orta Doğu'da kendi politikasına, bölgenin nefret edileni haline gelse de kullanmak, hatta bundan ayrıca memnun olmak noktasındadır. Şimdi asıl soruya geldik. Türkiye hangi noktadadır? Türkiye olmak mı, terkiye olmak mı? İşte bütün düğüm. İran halkına. İran'a yönelik kara ve gri propagandanın sürekli bir biçimde yapıldığı bu dönemde gerçeğin bir de İran'da görünen yanı görülmeli. Bu bakımdan İran Cumhurbaşkanı'nın İran halkına yayınladığı bildiriye bir bakalım mı? İranlılar, aziz ve cesur İranlılar. Bugün sizler adalet ve maneviyat esasına dayalı kalıcı barış ve istikrarın bayraktarlığını yapmakta, Dünyada özgürlük ve adalet isteyen milletlere örnek olmaktasınız. Bugünlerde İran halkının büyüklüğü karşısında gerileyen ve İran'a her türlü zararı vermekten umutsuzluğa kapılan despot güçlerin elebaşıları, propaganda yöntemlerine ve psikolojik savaşa başvurmak, kargaşa ve gerginlik yaratmak yoluna gidiyorlar. Bazı milletler arası kurumları da kullanarak korku salmak yoluyla İran'ın yetenekli gençliğinin ilerlemesine engel olmaya çalışıyorlar. Onlar, İran halkının barışçıl amaçlı nükleer enerji konusunda araştırma hakkının bile olmadığını küstahça savunmaktadırlar. Bu adaletsiz tutumlarında ileri sürdükleri bahane ise İran'ın nükleer silah yapma yoluna sapma ihtimalidir. Halbuki geçmişte görülmemiş bir biçimde gece, gündüz ve birçok kameralar yerleştirmek suretiyle yapılan denetimler yapıldığı halde bu iddialarını doğrulayacak en küçük bir kanıta bile ulaşamamışlardır. Bir, barışçıl amaçla nükleer bilim ve teknoloji bizim de hakkımızdır. Ülkemizin bilim adamları ve gençlerinin çalışmalarıyla ulaştığımız bilimi kullanmayı hiç kimse bize yasaklayamaz. 2. Bu bilimin endüstri, tarım, tıp, çevre, enerji alanlarında sağladığı ekonomik ve sosyal yararlardan vazgeçilemez. 3. Bugün bu hakkımızı kullanmazsak gelecekte despotlara muhtaç oluruz. 4. Onlar kendi yandaşları olan ülkelere yaptıklarına bakmaksızın bizi hakkımızdan yoksun etmek istiyorlar. 5. İran iyi niyetli durumu iyice anlaşılsın diye 3 yıldır nükleer enerji ile ilgili çalışmalarını durdurmuştu. Ancak her şey ortada olduğu halde yeniden başlamamızı suç gibi göstermek istiyorlar. Onlar ülkemizin gelişmesini sağlayacak her çalışmayı engellemek istiyorlar. 6. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na üye, hiçbir ülkenin vermediği denetim iznini her türlü bahaneyi ortadan kaldırmak için vermişti. Ancak iddiacıların muhalefetine engel olunamamıştır. 7. Kendilerini bütün devletlerin ve milletlerin yöneticisi gibi gören birkaç ülkenin haksız ve adaletsiz tutumlarının temelinde bencillik ve tekelcilik isteği vardır. Onlar dünyada barış ve güvenliğin koruyucusu olması gereken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni milletleri baskı altına almak için sürekli bir tehdit aracı gibi kullanmak istiyorlar ve bu kurumların itibarlarını da sarsıyorlar. 8. Onlar İran halkına karşı önemli ve etkili bir girişimde bulunmaya muktedir olmadıklarını biliyorlar ve siyasi baskılarla bizim geri adım atmamızı istiyorlar. İran, İslam Cumhuriyeti Devleti halkının hizmetkarı olarak aziz ve cesur halkının haklarını savunmayı kendisi için görev bilmektedir. İran'ı savunmak. Evet değerli okuyucum. Bir basın yayın aracılığıyla yapılan propagandaya bir de İran Cumhurbaşkanı'nın halkına açıklamasına bakınız. İran'ı nükleer silah yapıyormuş gibi gösteren yorumlara karşı da uyanık olunuz. Bugün o gündür ki İran'ın birkaç despota karşı ortaya koyduğu direnişine destek vermek bizim için komşuluk ve dindaşlıktan öte insanlık görevidir. Dahası Türkiye'nin haklarını savunmak şimdi İran'ın satını savunmakla eş anlamlı olmuştur. İran karşıtı her söylemin bilerek ve bilmeyerek despotların yanında yer almak olduğu unutulmamalıdır diyorum. İranlı yetkililer ve halk Davos için ne dedi? Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Davos'taki çıkışını bölgede Türkiye-İran rekabeti açısından değerlendirenler oldu. Acaba öyle mi? İran, Türkiye'yi rakip olarak mı görüyor? Eğer öyleyse İran'ın Erdoğan'ın çıkışını görmezlikten gelmesi gerekmez miydi? Peki ne olmuştur? Buyurun, İran'ın bu çıkışı nasıl karşıladığını birlikte okuyalım. Ahmedinejad mesajında şunları söyledi. Sayın Erdoğan, Siyonist rejimin yalancı sözleri ve küstahlıklarına karşı cesurca tutumunuz ve aslında Gazze ve Filistin halkının feryatlarını, ayrıca Türk halkının ve tüm özgür milletlerin içindeki duygularını yansıtan açık sözleriniz, bölge ve dünya halkında büyük bir coşku dalgası yarattı. İran halkı sizin değerli tutumunuzu takdirle karşılayarak içtenlikle sizi kutlar, ayrıca sizin ve Türk milletinin başarılarınıza da duacıyız. İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük milletini temsilen ben de bu cesur tutumunuzu kutluyorum ve Allah'tan Türk hükümeti ve milletinin başarısını ve sağlığını diliyorum. Ayetullah Rafsanjani, Tahran'da verdiği Cuma hutbesinde Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki Gazze Orta Doğu için model oturumunda, Siyonist rejim İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in Gazze'ye saldırıları savunmasına verdiği cevabı ve salonu terk etmesini değerlendirdi. Rafsanjani, Başbakan Erdoğan iyi bir iş yaptı, takdir ve teşekkür ediyorum, dedi. İran Meclis Başkanı Ali Larijani, Davos'taki panelde ortaya koyduğu tavırla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün özgür vicdanların sesi olduğunu söyledi. Larijani, bu tarihi hareket günümüz dünyası için bir ihtiyaçtı. Tarih, Filistin halkını savunan bu davranışınızı kaydedecek ifadelerini kullandı. Larijani, meclisteki konuşmasında da Başbakan Erdoğan'a cesur ve değerli tavrından dolayı teşekkür etti. Larijani, İran Meclisi Başbakan Erdoğan'ın bu insani ve yüce davranışını takdir ediyor, övüyor ifadesini kullandı. Eski İslami Şura Meclis Başkanı ve İslam Devrimi lideri, kültürel işlerden sorumlu müşaviri Gulam Ali Hattat Adil, Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki sözlerinin tüm Müslümanların sözleri olduğunu söyledi. Mecliste konuşan Adil, İran halkının bir temsilcisi olarak Erdoğan'a teşekkür etti ve Türkçe olarak "Yaşasın Erdoğan!" dedi. Büyük Ayetullah Nasir Nekarim Şirazi, Başbakan Erdoğan'ın Davos'ta sergilediği tutumla yeni bir savaşı önlediğini ve barışa büyük katkı yaptığını belirterek kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesini önerdi. Ayetullah Şirazi, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Başbakan Erdoğan'ın kısa süreli konuşması bölge güvenliğini derin bir şekilde etkiledi. Yeni bir savaşın başlamasını önledi. Biz hepimiz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve kendisini takdir ediyoruz, dedi. Şirazi, Erdoğan'ın konuşmasının savaş ateşini körükleyen uzlaşmacı Arap liderlerini, kendi milletlerini ve İslam dünyası karşısında çok daha utandırdığını, İsrail'i destekleyen batılı ülkeler içinde bir uyarı olduğunu belirtti. Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bager Galibaf, Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki panelde yaptığı konuşma ve İsrail saldırılarına gösterdiği tepkiden dolayı kendisine Fahri Hemşehrilik ünvanı verdiklerini söyledi. Üniversite öğrenci birlikleriyle bazı sivil toplum kuruluşlarını temsilen Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği önünde toplanan grup adına yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki tutumuyla özgürlükten yana tüm insanların duygularına tercüman olduğu belirtildi. Açıklamada Erdoğan'a hitaben Türkçe olarak "Size dua ediyoruz. Son nefesimize kadar sizin yanınızdayız. İnşallah sesiniz bütün dünyada yankılanır." ifadesini kullandı. Başbakan Erdoğan lehinde sık sık slogan atan göstericiler Türkçe olarak da "Yaşasın Erdoğan, Erdoğan yanındayız." şeklinde slogan attı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Menuçehir Mütteki, Türkiye Siyonistlerin Gazze'deki cinayetlerine tepki veren nadir ülkelerdendir ve hatta Türkiye'de milyonlarca insan bu konuya tepki olarak yürüyüşler düzenlemişlerdir, dedi. Ne dersiniz? İran Türkiye'yi rakip olarak mı görüyor? Yoksa içtenlikle kardeş olarak mı? 6. ayrımın sonu. Sayfa 111.